Ayrım 17. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 192. Bir yarı sarışın başını geriye atarak esnedi. Matthew onun onbaşı olduğunu gördü. Ne yapacağız biz? Diye tekrar sordu Pinet. Hiç. Nasıl hiç? Şimdilik hiçbir şey yapmayacaksınız. Peki sonra? Sonra zamanı gelince söyleriz. Matthew gülümsedi. Sıktık sizi ha? Dedi. Üçünüz yalnız olmayı yeğlerdiniz herhalde. Bir yarı sarışın düşünceli gözlerle baktı. Sonra Pinetto'ya dönerek sordu. Nesin sen? Metroda memur. Onbaşı acı bir alayla güldü ama gözleri gülmüyordu. Kendini hala evinde sanıyorsun galiba dedi. Dur bakalım zaman var daha. Ha yani burada neyim demek istiyorsun? Evet gözcü. Peki o arkadaşın telefoncu. Geri hizmet yani. Evet. Onbaşı kendini zorlayarak bakıyordu. Dikkatini gözlerinde toplamakta zorluk çekiyor gibiydi. Matthew'a döndü. Neyin var senin? Dedi. Çok sağlam görünmüyorsun. Kalp. Bugüne kadar kimseye ateş açtınız oldu mu hiç? Hayır hiç dedi Matthew. Onbaşı arkadaşlarına baktı. Ötekiler konuşmadılar. Başlarını salladılar. Pinetto boğuk bir sesle elimizden geleni yaparız dedi. Uzun yüklü bir sessizlik oldu. Onbaşı ensesini kaşıyarak bakıyordu. Sonra içini çekti ve karar vermiş göründü. Doğruldu. Heyecansız bir sesle ben Klopak dedi. Burada emirleri ben veririm. Bunlar da Klasaria ile Dandio. Size söyleneni yapacaksınız yalnızca. Biz işi biliyoruz. 15 gündür dövüşüyoruz. Alışkınız. Tamam mı? Pinetto şaşkın gözlerle ona baktı. 15 gün mü nasıl olur biz? Evet, 15 gün. Siz yan gelip yatasınız diye biz 15 gündür dövüşüyoruz, dedi. Ben diyor. Şaştın mı? Pinetto kıpkırmızı oldu. Matthew çene kemiklerinin kenetlendiğini hissetti. Klopat uzlaştırıcı bir gülümsemeyle, görevimiz düşmanı oyalamaktı, dedi. Kimse konuşmadı. Yalnızca birbirlerine bakıyorlardı. Matthew tedirgindi, huzursuzdu. Hiçbir zaman içlerinden biri olamayacağız diye düşünüyordu. 15 gündür dövüşüyorlardı onlar. Biz bu 15 günü ağaç altlarında siftinerek geçirdik. İçlerinden biri olmamıza olanak yok. Hiçbir zaman. İş son anda, son kurşun atılırken silaha sarılmakla bitse çok kolay olurdu. Onlardan biri değiliz biz. Değiliz, hayır. Bizim insanlarımız orada aşağıda bir şarap mahzeninde utanç ve bahtsızlıkla iki büklüm. Bizim yerimiz orası ve biz aşağılık gururumuzu kurtarmak için son dakikada terk ettik onları. Eğildi baktı. Siyah evleri evlerin arasında ayın aydınlattığı yolu gördü. Yerim orası, yerim orası diye tekrarlıyordu kendi kendine ve bir daha oraya onların arasına dönemeyeceğini biliyordu. Pinetto kendine güven vermek için ata biner gibi taş parmaklığa oturmuştu. İn oradan dedi Klopat. Göstermek mi istiyorsun heriflere bizi? Almanlar uzaktalar daha. Yok canım. Ne biliyorsun? İn dedim sana hadi. Pinetto ayaklarını taş döşemeye bastı ve Matthew bizi kabul etmeyecekler aralarına diye düşündü. Pinetto onu rahatsız ediyordu. Konuşuyor, hareket ediyordu. Silinmesi, nefesini tutması ve kendini unutturması gerektiği halde konuşuyor, hareket ediyordu. Matthew birden sıçrayarak döndü baktı. Korkunç bir patlama, ağır ve yapışkan kulaklarında patlamıştı. Sonra ikinci, üçüncü bir patlama oldu. Tunç bir dev haykırıyordu. Ayaklarının altında taşlar sallandı. Pinetto acı bir alayla güldü. Korkmana gerek yok. Kuledeki saat çalıyor. Matthew ürperdi. Üşüyordu ama kötü bir duygu değildi bu. Gökte çok çok yüksekteydi çatıların üstünde, insanların üstünde üşüyordu. Ve dünya kapkaraydı çevresinde. Hayır inmeyeceğim. En değerli şey karşında bile inmeyeceğim buradan. İşte siviller gidiyor. Eğildiler baktılar. Ağaçların altında kıvıldayan siyah böcekler gördü Matthew. Bir deniz gibiydi sanki. Sokaklarda kapılar sessizce açılıyor. Gölgeler süzülüyordu dışarı. Erkekler, kadınlar, çocuklar, çoğunun elinde bohçalar, valizler vardı. Şosede küçük gruplar birikmeye başladı. Bir şey bekler gibiydiler. Sonra insanlar ağır, hüzünlü bir yürüyüşle güneye akmaya başlayan küçük bir kervanda eridi, kayboldu. cenaze töreni sanki, dedi Pinetto. Zavallılar, dedi Matthew. Dandio kuru bir sesle, onlar için üzme kendini, dedi. Evlerine dönecekler nasıl olsa. Almanlar bir şey yapmaz onlara. Matthew, ya bu, dedi Robert Village'i göstererek sordu. Orası başka. Orada köylü bizimle birlikte dövüştü. Pinetto gülmeye başladı. Ha ha, burası gibi değilmiş demek. Buradakiler kazma sallamaktan başka bir şey bilmeyen miskin heriflerdi. Dandio dikkatle baktı. Siz dövüşmüyordunuz, dedi. Dövüşe siviller başlamaz herhalde, değil mi? Pinetto öfkeyle bağırdı. Suç kimindi? Kimindi suç? Dövüşmediysek suç kimin, ha? Bilemem orasını. Bilemezsen söyleyeyim. Subayların da. Evet evet. Yalnızca subayların. Savaşı onlar kaybetti. Biz değil. Subaylar hakkında kötü laf etme, dedi Klopat. Kötü laf etmeye hakkın yok. Ha ha. Korkacaktım doğrusu, dedi Pinetto. Klopat kuvvetle, herhalde benim yanımda böyle konuşamazsın, dedi. Konuşamazsın çünkü konuşturmam seni. Nedeni de söyleyeyim. Bizim subaylarımız Teğmen'den gayrısı, ki onun da hiç suçu yok bunda, hepsi görevleri başında kaldılar. Ölünceye kadar ayrılmamak şartıyla hem de. Anladın mı şimdi? Pinetto kendini anlatmak ister gibi ellerini uzattı ama sonra vazgeçti. Kolları yanlarına düştü, başını salladı. Bizi anlamanız olanaksız. Klasureo sinsi bir merakla Pinetto'ya bakıyordu. Siz ne bok yemeye geldiniz kuzum buraya, diye sordu. Dövüşmeye geldik. Başta söylemiştim sanırım. Niçin ama? Kimse zorlamıyordu sizi. Pinetto kötü kötü güldü. Öyle iş olsun diye, eğlenmek için. Klopat sertlikle, çok iyi, dedi. Bol bol eğleneceksiniz, merak etmeyin. Dandio acıyarak bakıyordu, güldü. Duydun mu? Bir ziyarete gelmişler. Zaman geçirmek için nasıl geberdiğimizi merak etmişler. Kovboyculuk oynayacaklar bizimle beraber. Hem onları zorlayan da yokmuş. Ne tuhaf, değil mi? Ya sen dümbelek, dedi Pinetto. Sen ne diye dövüşüyorsun? Zorlayan mı var seni? Biz başka görevliyiz biz. Yani? Görevin dövüşmekse dövüşürsün, dedi Dandio. Başını salladı. Öyle olmasa keyfini ateş edecektim adamlara, ha? Klasaro'yu Pinetto tiksintiyle karışık bir şaşkınlıkla bakıyordu. Burada bir kurşun yiyip geberileceğinizi biliyor musun sen? Diye sordu. Pinetto yanıt vermedi, omuz silkti. Klasaro'yu alayla devam et. Yok, gebereceğini biliyorsan, bile bile de buradaysan, göründüğünden de daha enayimişsin derim sana. Zorunlu olmadığı halde ölümü göze almak akıllı adam harcı değil. Matthew birden, evet zorunluydu, diye konuştu. Zorunluydu. Çünkü bıkmıştık artık, dayanamıyorduk. Sonra ne yapmamız gerektiğini bilemiyorduk. Eğildi, aşağıda karanlıkta bir yerleri gösterdi. Bizim için, dedi, ya mahzen ya ateşti. Dandio ilgilenmiş gibiydi, yüzünde çizgiler gevşemişti. Matthew devam etti. Siz bizim yerimizde olsanız ne yapardınız? Yanıt vermediler, Matthew ısrar etti. Ne yapardınız siz olsanız? Dandio başını salladı. Ben, dedi, galiba mahzeni seçerdim. Burası hiç eğlenceli değil. Çünkü göreceksiniz. Öyledir, dedi Matthew. Ama başkaları dövüşürken mahzende beklemek de eğlenceli sayılmaz. Gerçekten, dedi Klasario. Evet, dedi Dandio. İnsan kendisi de iftihar etmez herhalde içeride. Daha zaman görünüyorlardı şimdi. Charlotte Pinetto tiksintiyle karışık bir şaşkınlıkla bakıyordu. Sonra başını çevirdi, parmaklığa doğru yürüdü. Bakışlarındaki hastalıklı sertlik kaybolmuştu. Yüzünde belirsiz yumuşak anlamlar dolaşıyordu. Dalgın gözlerle serin geceye, bilinmedik uzak efsaneleri düşündüren çocukçu ve saf karanlıklara bakıyordu ve Matthew, gecenin okşayan yumuşaklığının mı bu yüze aksettiğini, yoksa bu güzel yüzdeki korkunç yalnızlığın mı geceye aksettiğini bilemedi. Hey, Klopat, dedi Dandio. Klopat irkildi, yüzünü bir iş adamının acılığı geldi. Ne var? Aşağıdaki balkona gidip bir göz atacağım. Bir şey görür gibi oldum. Git. Dandio kapağı kaldırıyordu. Birden bir kadın sesi duyuldu. Henry, Henry. Matthew sarktı, sokağa baktı. Gecikenler dört yana koşuyorlardı. Korkmuş karıncalar gibi sokakta postanenin yanında küçücük siyah bir karaltı gördü. Henry. Pilotun yüzü karardı ama hiçbir şey söylemedi. Kadınlar küçük karaltıyı kollarından yakalamışlar, sürükleyerek götürüyorlardı. O haykırıyor, debeleniyordu. Henry, Henry! Sonra birden kadınların ellerinden kurtuldu, fırladı. Postaneye girdi, kapıyı arkasından kilitledi. Pinetto, Allah kahretsin, dedi dişlerin arasından. Tırnaklarıyla parmaklığın taşını tırmalıyordu. Herkesle birlikte gitmesi gerek, dedi. Evet, dedi Matthew. Başına bir şey gelecek, kalamaz burada. Suç kimde? Pinetto yanıt vermedi. Döşemedeki kapak aralandı. Yardım edin, dedi Dandy'nin sesi. Kapağı çekip açtılar. Dandy karanlıktan koptu. Meydana çıktı. Sırtında iki şilte vardı. Bunları buldum. Kulopat ilk olarak gülümsedi. Memnun olmuştu. Şansımız varmış, dedi. Ne yapacaksınız bunları, diye sordu Matthew. Kulopat şaşkın gözlerle baktı. Ne mi yapacağız? İçine inci dolduracağız. Yatakta ne yapılır sizin memlekette? Uyuyacak mısınız? Önce karın doyuracağız tabii, dedi Klasarıyor. Matthew onların yatakların çevresine gidip gelerek torbalarından konserve kutularını çıkarmalarını seyretti. Birkaç saat sonra öleceklerini anlamıyorlar mıydı? Klasarıyor bir kutu açacağı bulmuştu. Çabuk ve kararlı hareketlerle üç kutu açtı. Sonra ceplerinden bıçaklarını çıkardılar, yere oturdular. Kulopat omzunun üstünden Matthew'ye baktı. Siz acıkmadınız mı, diye sordu. Matthew iki gündür açtı. Tükürüğü bir anda ağzında doldu. Ben acıkmadım, dedi. Arkadaşın? Pinotu yanıt vermedi. Parmaklıktan sarkmış postaneye bakıyordu. Hadi gelin, dedi Kulopat. Gelin, yemeğimiz bol. Klasarıyor, dövüşen adamın, dedi, yemeğe de hakkı vardır. Gelin, yiyin hadi. Eğildi, torbasına iki kutu daha çıkardı. Matthew'ye uzattı. Matthew kutuları aldı, Pinetto'nun omzuna vurdu. Pinetto sıçrayarak döndü. Ne var? Bu senin, al ye. Matthew, Dandy'nin uzattığı açacağı aldı, kutunun çıkıntılı kenarına dayadı, bütün gücüyle bastırdı. Ama açacağın çelik ağzı kutunun kenarını kesmeden kaydı, oyuktan çıktı, fırladı. Matthew'un baş parmağını yardı, saplandı. Ne beceriksizsin, dedi Pinetto. Canın yandı mı? Yok, dedi Matthew. Ver şunu. Pinetto kutuları açtı. Konuşmadan sütunlardan birinin yanında ayaküstü yemeğe koyuldular. Oturmaya cesaret edememişlerdi. Bıçaklarını kutuya daldırıyor, et parçalarını bıçağın ucuyla alıp ağızlarına atıyorlardı. Matthew uzun uzun dikkatle çiğniyordu ama boğazı felçli gibiydi. Etin tadını almıyor ve zorlukla yutuyordu. Üç asker yatakların kenarına oturmuş, konserve kutularına doğru kapanmış, dikkatle, özenle yiyorlardı. Bıçakları ay ışığında parlıyordu. Klasör'ün hülyalı bir gülümsemeyle ne mutlu, dedi. Bir kilisenin çan kulesinde yemek. Bir kilisenin çan kulesinde. Matthew gözlerini indirdi. Ayaklarının altında o baharat ve öd ağacı kokusu vardı. O huzurlu serinlik ve inancın loşluğuna, usulca ürkek ışıklarla süzülen renkli aydınlıklar vardı. Ayaklarının altında inanç ve umut vardı, üşüyordu. Göğü görüyor, göğü bir ılık nefes içine dolduruyor, gökle birlikte düşünüyordu. Bir buzulun üzerinde çırılçıplaktı. Çok yüksekte, çok uzakta, ayaklarının altında uzak uzak çocukluğu vardı. Kulopat başını geriye atmıştı. Göğe bakarak yiyordu. Ay'a bak, dedi. Ha, dedi Klasarıyor. Ay, her zamankinden daha büyük değil mi? Yo, öyle mi? Bana her zamankinden daha büyükmüş gibi geldi. Birden gözlerini indirdi. Hey, siz de gelin yanımıza, beraber yiyelim. Ayakta yenmez. Matthew ile Pinetto duraladılar. Hadi hadi, dedi Kulopat, gelin. Matthew, gel, dedi Pinetto'ya. Oturdular. Matthew kalçasında Klopat'ın sıcaklığını duyuyordu. Susuyorlardı. Son yemekleriydi bu ve kutsaldı. Rom da var, dedi Dandy. Zom olacak kadar değil. Herkese bir yudum. Aralarında matarayı dolaştırdılar. Her biri ötekilerin içtiği yere dudaklarını yapıştırarak bir yudum içti. Pinetto Matthew'ye eğildi. Bizi evlat edindiler sonunda, diye fısıldadı. Evet. Hiç de kötü çocuklar değil, sevdim ben. Ben de. Pinotto bir gurur silkinişiyle doğruldu, gözleri tutuşmuştu. Subaylar başımızda olsaydı biz de onlar gibi olacaktık, dedi. Matthew karşısındaki 300'e baktı, başını salladı. Dediğim doğru değil mi? Belki de. Birkaç dakikadan beri Pinetto Matthew'nun ellerine bakıyordu. Sonunda dirseğiyle onu dürttü. Ne oluyorsun? Elin kanıyor. Matthew gözlerini indirdi. Sol elinin baş parmağı yırtılmıştı. Ha dedi. Demin kesildi herhalde. Kutuyu açmaya uğraşırken. Salak. Bıraktın elin kanadı öyle mi? Hissetmedim dedi Matthew. Pinetto mutlu ve sert. Ah ah dedi. Ben yanında olmasam ne yapacaksın? Matthew bir bedeni olduğuna şaşarak parmağına bakıyordu. Hiçbir şey duymuyordu artık. Ne etin tadını, ne alkolünkini, ne can acısını. Kendimi buzdan sanıyordum. Güldü. Bir gece bir dansingde elimde bir kama vardı. Sustu Pinetto merakla baktı. Sonra? Hiç. Kesen şeylerle aram iyi değil. Ver şu elini dedi Klopat. Torbasından bir sargı bezi, bir küçük mavi şişe çıkarmıştı. Mavi şişeden Matthew'un parmağına kavurucu bir sıvı akıttı. Sargı beziyle sardı. Matthew elinin ucuna küçük bebeği oynatarak baktı, gülümsedi. Bütün bu telaş kanın zamandan önce akmasına engel olmak içindi. Oldu dedi Klopat, oldu dedi Matthew. Klopat saatine baktı, hadi yatağa dostlar dedi. Gece yarısı oldu. Davrandılar. Klopat Matthew'u göstererek Dan Dew dedi. İlk nöbeti beraber alırsınız. Tamam. Klasario, Pinetto ve Klopat yan yana şiltelere uzandılar. Dan Dew torbasından bir örtü çıkardı. Üçünün üzerine örttü. Pinetto örtünün altına büzüldü. Matthew'e baktı. Göz kırptı. Sonra gözlerini yumdu. Ben dedi Dan Dew burada duracağım. Sen orada beklersin. Bir şey görecek olursan sakın haber vermeden bir halt edeyim deme. Matthew kendi nöbet yerine doğru yürüdü. Karanlığı gözleriyle araştırdı, öleceğini düşünüyordu ve bu çok tuhaf geliyordu ona. Karanlık çatılara, mavi ağaçların arasında yolun yumuşak fosforlu beyazlığına ve üzerine hiçbir canlının sonsuzluğa dek yaşayamadığı bu güzel, bu inanılmayacak kadar güzel dünyaya bakıyor ve düşünüyordu. Bir hiç için ölüyorum. Birden hafif bir homurtu ile sıçradı, döndü, baktı. Yatanlar uyumuşlardı bile. Klopat kapalı gözleriyle gençleşmiş, düşüne gülümsüyordu. Pinetto da gülümsüyordu. Matthew eğildi, uzun uzun Pinetti'nin uyuyan çocuk yüzünü seyretti. Yazık diye düşündü. Dendiği karşıda parmaklığa yaslanmış, diz çökmüştü. Top bekleyen bir kaleci gibi iki eli bacaklarındaydı. Matthew alçak sesle, hey dedi. Hey, kaleci miydin? Dendiği döndü, hayretle baktı. Ne biliyorsun? Belli dedi Matthew. Ekledi. İyi miydin? Şans yardım etseydi profesyonel olacaktım. Ellerini sallayarak birbirine selam verdiler. Matthew nöbet yerine döndü. Bir hiç için öleceğim diye düşünüyordu ve kendine acıyordu. Bir saniye, kısacık bir saniye anıları rüzgarın savurduğu yapraklar gibi şırdadı. Tüm anılar yaşamı seviyordum. Kaygılı bir soru. İçinde bir yerlerde bütün canlılığı ile duruyordu. Arkadaşları yüzüstü bırakmaya hakkım var mıydı? Bir hiç uğruna ölmeye hakkım var mı? Dikildi, elleri taş parmaklı sımsıkı kavradı. Müthiş bir öfkeyle başını salladı. Yeter artık. Aşağıdakilerin de bütün dünyada Allah belasını versin. Bitti. Bitti artık pişmanlıklar, yasaklıklar, pazarlıklar bitti. Kimse yargılamıyor beni. Kimse. Kimse beni düşünmüyor. Kimse hatırlamayacak bundan böyle beni. Hiç kimse benim adıma kararlar almayacak artık. Bitti. Nedenleri ve sonucu bilerek hiçbir pişmanlık duymadan karar verdi. Karar verdi ve kalbi, ürkek ve zavallı kalbi bir an daldan dala uçarcasına yuvarlandı, tökezledi, çırpındı. Kalp de yok artık. Bitti. Ölümün, yaşamın gerçek ve gizli nedeni olduğuna karar verdim. Yaşamanın imkansızlığını ispat etmek için ölüyorum. Gözlerim dünyayı bütün ışıklarıyla söndürecek ve onu sonsuzluğa dek kapayacak, örtecek. Toprak sırt üstü yatmıştı. Yüzünü bu ölecek insana çevirmişti. Alabora olmuş gök, bütün yıldızlarla ona doğru, onun içini yakarak akıyordu ama Matthew bu yararsız armağanları toplamak için elini uzatmadan bakıyor ve bakıyordu yalnızca. 17. ayrımın sonu, sayfa 200.